Ayrım 70, sayfa 664. Bilge, ne yapıyorsun Can? Atılır mı bahçeye diye itiraz ederken Can önünde çöktü. Şşş dedi. O dinlemesi doyulmaz sesiyle ve ayaklarını aldı eline, okşadı. Bilge geriye yaslandı, gözleri doldu. Ona bakmak direnmesi gereken her duygusal yüzleşmesine neden oluyordu. Gözyaşlarını yutkunurken, ülke çalkalanıyor Can, bizim de çocuğumuz olacak, bunu yapanı bulmalılar dedi. Can, Bilge'nin ölen çocuklar için üzüldüğünü zannetti. 3 gün olmuştu buraya geleli. Resmen cennetteydiler. Hava harikaydı. Yemekler muhteşemdi. Oteldeki herkes emirlerine amadeydi. Ve bir mucize gibi oteldeki tek müşteri kendileriydi. Ama Bilge takmıştı kafaya şu seri katili. Huzur bulmak için gelmişlerdi buraya ama Bilge'nin yükselen ve yükseldikçe duygusallaşan hormonları rahat vermiyordu. Elinde bir gazete, dilinde sürekli ölen çocuklar ve gözlerinde ise hep hüzün vardı. Kendisinden çıkıp katili bulması istese Can şaşırmayacaktı. Okşadığı ayağı öptü Can. Tertemiz, nasırsız ayaklarında gezdirdi dudaklarını. Bilge'ye kaydırdı. Bilge, Can'ın dokunuşlarının etkisiyle gevşeyen vücudunu toplayıp ayağa çekti. Acıktım derken burnunu sildi. Elinden aniden çekilen ayağı boşlukta bıraktı Can'ı. Gözlerini kocaman açıp boşta kalan avuçlarını kapamadan "Çabuk geri koy onları buraya." diye krize girmek üzere olan bir çılgın gibi komik hırladı. Bilge'nin sulu gözlerini gülümseyen ifadesiyle karma karışıktı. Can dedi. Can her zamanki yaptığında söylediği gibi Can'ın da ellerini indirip biliyorum duyguların zirvede ama kızımızın ihtiyacı olan bu hormonların seni bir duygu fırtınasına çevirmesine izin veremezsin dedi. Sürekli üzülmeni istemiyorum Bilge. Ona haklı olduğunu söyleyen küçük bir baş hareketi yaptı. Hadi giyin çıkalım, gerçekten çok acıktım dedi. Kalktı Can, hafifçe başı döndü ama hemen toparlandı. Bilge'yi alnından öpmek için eğilirken dengesini korumak için koltuğa tutundu. Yine balık mı dedi. Bilge tebessümle salladı kafasını. Can giyinmek için içeri girerken bu çocuk da olsa iyi olacak yoksa balıksız kalacak ülke dedi. Kinaye ile gülerek. Bilge sehpanın üstünde duran hasır şapkayı attı ona ama ıskaladı. Can bir istihbarat ajanı edasında dönüp beni cezalandırmak mı istiyorsun dedi. Kaşlarını kaldırıp siyah derin gözlerinin en derininden Bilge'ye bakıp o zaman önce yakalaman lazım küçük hanım diye ekledi. Komikti. Bilge gülerken ona fırlatacak bir şeyler aradı ama Can bornozunu bırakıp kaçmıştı. Başının döndüğü yürüyüşünden anlaşılıyordu. Sodyum tiopental kokteylinden sonra bu hali normaldi. Öne doğru eğilip gözleriyle onu takip etti Bilge. Keyifle mırıldandığı şarkının tınısında vücuduna parfüm sıkışını izledi. Suratındaki gülümseme dondu Bilge'nin. Onu daha fazla izlemek istemedi. Ama gözlerini de çekemedi. Gözleri dolduğunda aklında tek bir düşünce vardı. Onu özleyecekti. Ne olursa olsun, ne olmuş olursa olsun. Bakışı Can'da ama düşüncesi yerin derinliklerindeyken yükselip insanlığın kurduğu yolları yırtarcasına çıkan volkandaydı. Kapattı gözlerini. Yer çekirdeğinde olan bir patlamanın derinliklerindeki sıcak mağmayı harekete geçirdiğini düşündü. Çatlakların, yarıkların arasında dışarıya fışkıran lavın her şeye bulaştığını, bulaştığı her şeyi erittiğini düşündü. Okyanusun tsunamilere gitmiş, yerine cehennemin lavı gelmişti. Duyguları nihayet dindi, gözlerini açtı. Burnunu çekti, gözlerini sildi. Kocaman göz bebeğiyle zorlanarak kalktı, saatine baktı. 12 dakika kalmıştı. Salona geçtiğinde telefonu açtı. Acele etmeden gitti telefona. Birazdan her şey başlayacaktı. Telefonunu açarken kumandayı eline aldı. Kulağında telefonla öylece bekledi ve televizyonu açtı. Ekranda haberler vardı. 2. Umut. Yükselen televizyonun sesinde kendi adını mı duymuştu? Emin olmadı Can. Ama önemsemedi de. Televizyonda olmak normaldi. Donla salona yürüdü. Suratında gevşek bir gülümsemeyle elindeki tişörtünü sallarken böyle çıksam diye sordu Bilge'ye. Cevap gelmedi. Bilge televizyonun karşısına dikilmiş izlemekteydi. Bir daha seslendi ama Bilge kıpırdamadı. Tuhaf bir şekilde iyice hafifleyen bedenin özgürlüğünde ona yaklaştı. Bilge kulağında telefon, kıpırtısız bir şokta gibi televizyona bakmaktaydı. Duruşu ne komikti, can gülmeye başladı. Neden güldüğünü kendisine sorarken beyninde sesler azaldı. Çıkartılan son cesetlerin üzerinde yapılan DNA incelemesinden bahsediliyordu haberlerde. Can, Bilge kapatsana şunu, kızımız psikopat olacak senin yüzünden dedi. Neden sarhoş gibi hissediyordu? Alt tarafı birkaç saat önce bir duble viski içmişti. Bilge'nin elinden kumandayı almak için ona doğruldu, sendeledi. Bilge şokta bir ifadeyle ona baktı ve televizyondaki spiker Can Manay her yerde aranıyor dedi. Can hissettiği sarhoşluktan vücuduna yayılan adrenaline irkildi ve o an otel odasındaki dahil tüm telefonlar çalmaya başladı. Bilge, Zeynep dedi elindeki telefonu ona uzatırken ama Can telefonu almadı. Ne oluyordu? Anlamalıydı. Televizyona yaklaştı. Şu telefonlar hiç bir sussaydı televizyonda akan haberlere odaklandı. Neden Can Manay'ı arıyorlardı? O Can Manay kendisi olamazdı. Öldürülen bu çocuklarla ne alakası vardı? Şu kafasını bir toparlasaydı, gülmek geldi içinden. Başlamak üzere olan kahkahası Bilge'nin dolan gözleriyle kesince durdu. Bilge diye mırıldandı. Bu saçma habere inanıyor olamazdı. Hayatım saçmalama diye itiraz etti Bilge'nin dolan gözlerine. Ama yaşlar Bilge'nin yanaklarından süzülürken anlamadı Can. O yaşların kendisine edilen vedanın yaşları olduğunu. Her şey planladığı gibi akmaktaydı. Ama bu kadar acıtacağını Bilge planlayamazdı. Televizyonu, haberleri unuttu Can. Karnında bebeğiyle hayatının değerlisini çektiği acı kapladı yüreğini. Boşu boşuna üzülüyorsun. İtiraz etti. Hayatım saçmalama, bir sürü Can Manay var bu ülkede. Böyle saçmalık olamaz. Benimle alakalı olduğunu nasıl düşünürsün diyerek. Bilge gözlerini silerken onun kendisine yaklaşmasına izin vermedi. İzin verirse planlanan her şey çökecekti, emindi. Sarhoş musun sen dedi, kendisi bedenini geri çekerken. Hayır dedi Can, değildi ama neden kendini böyle sarhoş gibi hissetmekteydi? Neden sesi bu kadar yüksek çıkmıştı? Aniden attığı çığlıkla gülmeye başladı. Bilge bağırdı, kendine gel Can. Bilge'nin kendine gel diyen sesini susmak bilmeyen telefonlarınkiyle birlikte yankılanıyordu zihninde ve haberlerin köşesindeki resmi katılmıştı bu trafiğe. Aklına hücum eden soruların saldırısında savaşında kayboldu Can. Bilge telefonunu açmış ve ıslak gözlerle onu uzatırken çaresizce eti diyordu. Can kötü bir şeyler olduğunu, en kötüsü olduğunu işte şimdi biliyordu. Ama neden Bilge gibi üzülemiyordu, neden gülmek istiyordu? Telefonu alırken gözleri televizyondaki kendi resmine kaydı yine. Gerçekten de kendisini arıyorlardı. Nedir bu dedi. Kocaman açtığı gözlerini ekrandan ayırmayan şaşkın, sakin rüyada Can Manay. Merak etme Umut, senin o çocukları öldürmediğini ispatlayacağız. Merak etme. Yanındayım demişti eti. Bu ne demekti? Algılayamadı, anlayamadı. Umut zihninde yankılandı. Eli aşağı indi Can'ın. Telefon elinden kayıp düştü. Başı döndü. O lanet olası psikopat mı öldürmüştü bu çocukları? Hastaneden çıkarken adını üzerine aldığı o ruh hastası. Yeniden doğduğunu sandığı anda, o ismi aldığı anda aslında daha büyük bir lanete bulaşmıştı. Hepsi etinin suçuydu. O bulaştırmıştı bu laneti. Can kahkahalarla gülmeye başladı. Aslında ağlamak isterken. Bilge yere düşen telefonu alıp Can, Can diye seslendi. Ama Can'ın kahkahası dinmedi. Tokadı indirdi Bilge. Can'ın kahkahası bıçakla kesildi. Sodyum tiopentalin dozu fazla mı gelmişti? Hemen koşup bir bardak su koydu. Gözlerinden inen yaşlar önünü görmesini engelliyordu. Titreyen eliyle suyu içirdi Can'a. Ve telefonu geri verdi eline. Eti'nin ben sebep oldum buna ama korkma temizleyeceğiz. Senin Can Manay olmadığını ispatlayacağız Umut. Girmeyeceksin hapse diye sesi cehennemin etkisindeydi. Elindeki telefonu karşı duvara çarpıp parçaladı Can. Umut çok geride kalmış, bitip tükenmiş bir kabusken şimdi canmana olmak ya da yasaklanmıştı. Ağlamaya başladı. Gözlerinden yaşlar çıkmıyordu ama can sızlanıyordu. Herkes arıyor can demişti. Sonra çaresizlikle ne oluyor diye sormuştu Bilge. Kendi telefonunu ona uzatırken. Bu sefer de arayan Kültür Bakanı'ydı. Bilge'nin telefonundan bakanların aramasını izledi Can. Herkes ne olduğunu anlamak için sıraya girmişti. Yanında cevap bekleyen Bilge'nin ıslak gözlerine bakıp bağırdı. Bir yanlışlık var. Ağzına sıçacağım kim yaptıysa. Bu karışıklığı. Kimseyi öldürmedim ben. Çiçek dışında. Ne demişti? Sustu. Neden çiçeği söylemişti ki? Bilge odanın telefonunu açtı. Can açma demişti ama Bilge telefonu Can'a verdi. Eti çıkmalısın hemen otelden. Emniyetten Ahmet aradı. Seni almaya geliyorlar. Hemen çık. Araç ayarladım. Seni limana götürecek. Seni oradan aldıracağım. Oyalanma. Kimseye gözükme. Otelin arka garaj kapısında araç bekliyor. Koş. Az sonra ekipler gelmiş olur dedi. Can elindeki tişörtü üstüne geçirirken koşup pantolonunu aldı. Ama giyinemedi. Hem dengesi hem de vakti yoktu. Terlikleri geçirdi ayağına. Kükrercesine bağırdı. Kendisini şaşkınlıkla seyreden Bilge'ye. Cüzdanım nerede? Cüzdanını ve Bilge'nin telefonunu aldı. Altında donu ve terlikleriyle koşup bahçeden çıktı. Hızla ama dönen başının sarhoşluğunda dengesiz koştu bahçeyi. İleride elinde servisle geçen hizmetçiye görünmemek için yolunu değiştirdi. Yan bahçeye atladı. Nasılsa otelde kendilerinden başka kimse yoktu ve arka kapıya uzanan servis koridorunun kapısını açtı. Koridorda birileri var mı diye temkinle baktı. Kimse yoktu. İçeriye girdi. Koridorun sonunda çıkışa doğru yürürken uzaktaki kapı açıldı. Polis telsizinin sesi duyuldu. Köşeyi döndükleri anda kendisini göreceklerdi. Almaya geliyorlardı. Nefes nefese koşmaya başladı. Aslan yelisi saçları darmadağınıktı. Kapıdan çıktı. Fotoğraf makinelerinin flaşları akşamüstünün sarılığının keskin mavi bir beyaza çevirerek suratında patladılar. Beyninde otomatikleşen tepkiler yavaşlayan nöronların boş bıraktığı hareketleri kapladılar. Yarım, kırık bir gülümsemeyle bağırdı Can. Mahkemeye vereceğim hepinizi. Doğruyu söylüyordu, verecekti. Kaç kişi vardı bilemedi. Geçmesini engelleyen kalabalıkla sırtını dayadığı kapının arasında kalmıştı. Sorular üst üste geldi. Neyiniz var demişti biri. Açıklama bekliyoruz diye bağırmıştı başka bir diğeri. Kendisine uzatılan mikrofonları ittirdi ve hırlarcasına ''Rahat bırakın beni'' diye bağırdı. Gülmeye, ağlama arasında sıkışmıştı. Sesi neden her zamanki gibi çıkmamıştı? Kulaklarında problem mi vardı? ''Cesetlerin bulunması ile ilgili ne diyeceksiniz?'' demişti biri. Ses çok tanıdıktı ama kimdi bu göremedi. Ağzını açtı Can. İnsanları yarıp geçerken bu duruma düşerse söylemeyi planladığı söyleyecekti ama ne düşünmüştü bilemedi. Çünkü sodyum tiopental kısa zamanlı hafızasını beyninin yalanlarla depoladığı kısmını tamamen bloklamıştı. Yalanların hepsi şimdi kilitli bir kasadaydı. Açılan ağzına koyacak tek kelime aradı zihninde. Söyleyebileceği tek bir şey kalmıştı. Tek bir gerçek. Beyninin uyuyan nörotransmitter terlerinin karanlığında tek bir cümle vardı. Ben Can Manay değilim. Can'ın bu haykırışı birkaç saat içinde tüm ekranlardaydı. 24. bölüm. Can Manay. Gözlerini açtığında boynundan bedenine yayılan beyninin ağrısıyla kasıldı suratı. Boynunu tutmak istedi ama ellerini kaldıramadı. Beyaz odanın gözlerini dağlayan ışığına rağmen araladı gözlerini. Kendine baktı. Yatırıldığı sedyeye bağlanmıştı. Doğrulmaya çalıştı ama bant engel oldu. Örtünün altındaki bedeni çıplaktı. Odayı inceledi. Hastanedeydi. Kolundaki serum bitmek üzereydi ve bulunduğu yer hiç tanıdık değildi. Bağırmak için ağzını açtı ama vazgeçti. Gözlerini kapatıp kafasını geriye bıraktı. En son hatırladığı şey Bilge'nin ıslak gözleriydi. Hayır, gittikleri otelin koridorundaki polis telsizinin sesiydi. Hayır, suratında patlayan flaşların soğuk mavisiydi. Gözlerini açtı Can. Beyaz ışığın beynine saplanan etkisini umursayamadı. Çünkü ne olduğunu hatırlamıştı. Kafasını kaldırdı. Ellerini kurtarmaya çalıştı ama debelenmesi anlamsızdı. Daha önce onlarca hastasını yatırmıştı buna benzer sedyelere. Ve en çok debelenlerin en geç sanıldığını biliyordu. Sakince bekleyecekti. Bıraktı kendini. Kapadı gözlerini. Hesaplamaya başladı. Acaba ne kadar saçmalamıştı? Neler söylemişti? O çocukları öldürmemişti. DNA varsa ellerinde, o DNA kendisine ait değildi diye düşünürken biten sorum sinyal verdi. İki erkek hemşire odaya geldi. Can gözlerini aralayıp içinde kopan fırtınaya tamamen zıt bir sakinlikle baktı onlara. Konuşmadı. Çocuk katili bir manyak olduğunu düşünüyor olmalılardı. Aksini ispatlayana kadar sakin olması şarttı. Hemşirelerden biri "İyi misiniz Can Bey?" dedi. Pek sempatikti. Can cevap vermek istedi ama diğeri dik dik baktı kendisine, halini soran hemşireye. Can konuşmaktan vazgeçti. Suratsız hemşirenin serumu yenisiyle değiştirmesini izledi ve tırtıklanmış sesini temizleyip usulca "Doktoru görebilir miyim?" dedi. Antipatik hemşire ani bir sempatiyle ona gülümseyerek "Tabii, şimdi doktor bey sizi görmeye gelecek" diye cevap verdi. Hemşirenin kendisine gösterdiği sempatinin hayranlıktan, diğer hemşireye attığı ters bakışınsa diğerinin kendisini inkar eden krizindeki birisine ısrarla Can Bey demiş olmasından kaynaklandığını anlayamadı. Çocuklar için yargılandığını sandı. Hemşireler çıkarken doktor geldi. Yüzü tanıdıktı ama Can kim olduğunu bilemedi. Sorup kendini iyice sersem gösterme riskine de girmedi. Adam sakin bir tebessümle "Merhaba" demişti. "Nasılsınız?" diye eklemişti ardından. Ne olduğunu hatırlamadığını ve boynundaki ağrının vücuduna yayılan basıncını anlattı Can. Sakinliğini bozmadan kibarlığını doruklarında sordu. "Niye bağlayayım? Eşim burada mı?" Doktor hemşire çağıran düğmeye bastı. "Sizi birazdan çözüp içeriye alacağız. Buraya geldiğinizde pek de sakin değildiniz. O yüzden bağlısınız" diye açıkladı. Hemşireler geldiler. Yavaşça Can'ı çözdüler. Önce giyinmesine, sonra getirilen tekerlekli sandalyeye oturmasına yardım ettiler. Kollarını bağlarken bunun kendi iyiliği için olduğunu hatırlattılar. Sakince sandalyeye otururken aklına Veli geldi. Onu ölüme gönderirken aynen kendisine şimdi söylendiği gibi ona "senin iyiliğin için" demişti. Koridora çıktılar. Etrafta kimse yoktu. Önünden geçtikleri odaların ışıklarının hepsi suniydi. Yerin altında olmalıydılar. Demir parmaklıkları görene kadar sakindi. Ama parmaklıkların açılmasını beklerken adrenalin yükseldi. "Eşimi görmek istiyorum" dedi doktora. Sonra sandalyesini iten hemşireye döndü. "Bir dakika lütfen." Artık sakin değildi. Doktor cevap verecekti ama Can hemen "Eti nerede?" diye çıkıştı. "Beni burada tutmaya hakkınız var mı? O çocukları ben öldürmedim. İspatlayacağım. Mahkemeye bile çıkmadım" dedi. Ama yaratmak istediği etkinin tam tersi bir etki belirdi doktorun yüzünde hafif. Acıyan bir empatiyle dişlerini sıktı Can. "DNA testi yapıldığında göreceğiz zaten. Benim hiçbir alakam yok." Doktorun suratındaki o ifade büyümese, sandalyeyi ittiren hemşire hızlanmasa, kafasını çevirdiğinde diğer koridorda Eti'yi görmese, sakinliğini korumak için kendisiyle savaşırdı. Ama Eti'yi görünce seslendi ona. Eti'nin adı ağzından bir yakarış gibi çıktı. Koridorun derinliğinde iki doktorla konuşan Eti kafasını uzatıp baktı. Eliyle bir dakika beklemesini söyleyen bir işaret yapıp doktorlarla konuşmaya devam etti. Derin bir nefes alıp gerilmiş vücudunu sandalyeye yerleştirdi Can. Doktora dönüp "Eti gelecek şimdi" dedi. Orada Eti'yi bekleyeceklerinden emindi. Ama hemşire yine itmeye başladı sandalyesini ve Can bağlı kollarına rağmen boynunu arkasındaki hemşireye çevirip "Nereye gidiyoruz? Beklesene" diye çıkıştı. Eti'ye seslendi. Eti yine baktı ona ama bu sefer çok daha kısaydı bakışı. Hemşire Can'ın itirazlarına rağmen sandalyeyi ittirmeye devam ederken yanındaki doktor da Eti'nin yanına yürüdü. Can o an hatırladı. Bu adam Eti'nin öğrencisiydi. Aynı konuştuğu diğer iki doktor gibi. Hepsi Eti'ye hürmetteydi. Görünen o ki durum birazdan düzelecekti. Ama neden bu hemşire sandalyeyi itmeye devam ediyordu? Eti'ye seslenişine rağmen kendisine verilmeyen tepki iyice sinirlendi Can. Ama itilen sandalyenin nihayet görmesini sağladığı koridorun köşesinde Eti'nin gerisinde duvara yaslanmış Bilge'yi gördü. Bilge diye seslendi. Bilge de sadece baktı ona. İfadesiz, mesafeli. Paranoyakça fikirler zihninde çarpışmaya başladığında ben yapmadım, öldürmedim o çocukları Bilge diye feryat etti Can. Oturduğu sandalyeden kalkmaya çalıştı. Kendisini tutmaya çalışan hemşirenin elini ısırmaya kalktı. Kendini devirmeye çalıştı. Bilge diye bağırırken o kadar sallandı ki serum takılı olduğu yerden neredeyse çıkacaktı. Can feryattaydı. Ben yapmadım. Yardım et bana. Ama kelimeleri aniden havada asılı kaldı. Çünkü Bilge'nin karşısında sırtını duvara yaslamış elmasını yiyen biri daha vardı. Bilge'ye doğru yürürken ona gülümsüyordu. Özge Egeli. Can'ın feryatları dindi. Aklındaki paranoyaklığın noktaları birleşti. Büyük resmi görmeye başladı. Elinde iğneyle kendisine doğru gelen hemşire gecikmiş bir yalvarmayla ''Lütfen, bir dakika, lütfen'' dedi ama her halinden belliydi. Hemşire o iğneyi seruma verecekti. Can sakinleşti. Umutsuz bir şekilde ''Lütfen'' dedi. Yine sordu. Aranıyor muyum ben? Çocuklar öldürüldü mü? Seri katil oldu mu sanıyorsunuz? Daha onlarca soru sorabilirdi ama iğnesi serumun hortumundan yön almaya başlamıştı. Sinirleri uyuşurken bağırmak istedi Can ama bilinci kapanırken koridora dikilmiş gözleri kapanmadan önce hayatının sonuna kadar unutmayacağı o fotoğrafı çekti zihni. Özge Bilge'nin yanına gitmiş bir eliyle omzunu tutarken diğeriyle onun karnına dokunmuştu. Hepsi Eti'yi dinliyorlardı. Ayrım sonu.